Ayrım 4.
Öyle ki, gerçi sık sık bir yanlışlık kapsayan iddialarımız ya da kavramlarımız olsa da, bu ancak kendilerine karışık ve bulanık bir şey taşıyanlar açısından böyle olabilir. Çünkü bunlar bu düzeye dek yokluktan pay alırlar. Eşdeğişli, bütünüyle eksiksiz olmadığımız için bizde ancak karışık olarak bulunurlar. Ve açıktır ki yanlışlık ya da eksikliğin böyle olarak Tanrı'dan geldiği görüşü, gerçeklik ya da eksiksizliğin yokluktan geldiği görüşünün verdiğinden daha az tiksinti vermez. Ama bizdeki olgusal ve gerçek her şeyin eksiksiz ve sonsuz bir varlıktan geldiğini bilmeseydik, iddialarımız nedenle açık ve seçik olsalardı da kendimizi onların gerçek olma eksiksizliğini taşıdıklarına inandırmak için bir nedenimiz olmazdı. Ama Tanrı'nın ve ruhun bilgisi böylece bize bu kural konusunda bir pekinlik verdikten sonra uykumuzda imgelediğimiz düşlerin, bizi herhangi bir yolda uyanıkken taşıdığımız düşlerin doğruluğundan kuşku duymaya götürmemesi gerektiğini anlamak çok kolaydır. Çünkü eğer bir uykudayken bile örneğin yeni bir tanıtlama bulmuş bir geometricide bulunabilecek denli seçik bir iddia taşıyorsa, uykuda olması onun doğru olmasını engellemeyecektir. Ve düşlerimizdeki en olağan yanılgıya bizi çeşitli nesneleri dışsal duyularımızın yaptığı gibi sunmalarına gelince, bunun böyle iddiaların gerçekliklerinden güvensizlik duymamıza yol açmasının bir önemi yoktur. Çünkü onlar açısından benzer olarak uykuda olmaksızın da sık sık aldanabiliriz. Tıpkı sırlık geçirenler her şeyi sarı gördükleri zaman ya da çok uzak olan yıldızlar ya da başka cisimler olduklarından çok daha küçük göründükleri zaman olduğu gibi. Çünkü son olarak ister uykuda ister uyanık olalım, hiçbir zaman usumuzun kanıtı yoluyla olmaksızın inandırılmaya izin vermemeliyiz. Ve dikkat etmek gerek ki imgelemden ya da duyularımızdan değil ama usumuzdan söz ediyorum. Tıpkı güneşi çok açık olarak görebilmemize karşın bu nedenle onun göründüğü denli büyük olduğu yargısında bulunmayışımız gibi. Benzer olarak pekala bir keçi bedeni üzerinde bir aslan başı da imgeleyebilir ve bunu zorunlu olarak bu kuruntunun var olduğu yargısını çıkarmaksızın yapabiliriz. Çünkü us böyle gördüğümüz ya da imgelediğimiz her şeyin gerçek olduğunda diretmez. Ama bize açık olarak tüm iddialarımızın ya da kavramlarımızın belli bir gerçeklik temelleri olması gerektiğini söyler. Çünkü yoksa tümüyle eksiksizlik ve gerçeklik olan Tanrı onları bize yerleştirmiş olmazdı. Ve uslamlarımız hiçbir zaman uyku sırasında uyanıklık durumunda olduğu denli açık ve tam olmadıkları için, gerçi zaman zaman imgelerimiz o zamanki gibi ya da daha da diri ve kesin olsalar bile, us bize der ki, bütünüyle eksiksiz olamadığımıza göre düşüncelerimizin tümü de doğru olmayacakları için gerçeklik olarak taşıdıkları şeyle hiçbir yanılgıya düşmeksizin düşlerimizde olmaktan çok uyanıklık durumundaki deneyimlerimizde karşılaşılmalıdır. Bölüm 5. Burada seve seve ilerleyerek ve ilk gerçekliklerden çıkarsadığım öteki gerçekliklerin tam zincirini göstereceğim. Ama bunu yapmak için şimdi kendileriyle arama açmayı hiç istemediğim bilginlerin kendi aralarındaki tartışmalı birçok sorundan söz etmek zorunlu olacağından, sanırım bundan kaçınmak ve yalnızca genel olarak bu gerçekliklerin neler olduklarından söz etmek, böylelikle kamu için onlar üzerinde daha özel olarak bilgilendirmenin yararlı olup olmayacağını daha bilgi olanların yargısına bırakmak yerinde olacaktır. Tanrı'nın ve ruhun varoluşunu tanıtlayabilmek için tam şimdi yararlandığım ilkeden başka hiçbir ilke varsaymamama ve daha önce geometricilerin tanıtlamalarının göründüğünden daha açık ve daha pekin görünmeyen hiçbir şeyi gerçek olarak kabul etmeme kararıma her zaman sıkı sıkıya sarıldım. Ve gene de ileri sürebilirim ki yalnızca kendimi genellikle felsefede ele alınan başlıca güçlükler açısından kısa bir zamanda doyurmanın aracını bulmakla kalmadım. Ama ayrıca Tanrı dua için saptadığı ve ruhlarımıza kavramların izlerini bastığı öyle yasalarda dikkatimi çekti ki sorun üzerinde bir kez yeterince düşündükten sonra evrende var olan ya da yer alan her şeyde onlara tam olarak uyulduğundan kuşku duymamız olanaksızdı. Dahası bu yasaların sonucunu irdelerken bana öyle görünüyor ki daha önce öğrenmiş olduğum ya da giderek öğrenmeyi umut ettiğim tümünden daha yararlı ve daha önemli birçok gerçekliği ortaya çıkardım. Yayımlanması belli kaygılar tarafından engellenen bir incelemede bunların en önemlilerini açıklamaya çalıştığım için onları tanıtma konusunda yapabileceğim en iyi şey burada o incelemenin kapsadıklarını kısaca özetlemek olacaktır. Yazmaya başlamadan önce onda özdeksel şeylerin doğası üzerine bildiğime inandığım her şeyin kapsanmasını tasarlamıştım. Ama tıpkı katı bir cismin değişik yüzeylerinin tümünü düz bir yüzey üzerinde eşit ölçüde iyi temsil edemeyen ressamların bunların en önemlilerinden birini seçip ışığı yalnızca onun üzerine düşürmeleri ve bu arada ötekilerin gölgede bırakılması ve ancak birinciye bakarak görünebildikleri ölçüde gösterilmesi gibi ben de söylemimde kafamda olanların tümünü veremeyeceğimden korkarak yalnızca ışık üzerine düşündüklerimi uzunlamasına açıklamayı istedim. Daha sonra fırsat çıktığında güneş ve durağan yıldızlar üzerine bir şeyler eklemeye karar verdim. Çünkü ışık hemen hemen bütünüyle onlardan doğar. Ondan sonra gökler üzerine, çünkü ışığı onlar iletirler ve gezegenler, kuyruklu yıldızlar ve yeryüzü üzerine, çünkü onu yansıtırlar ve daha özel olarak yeryüzünde olan tüm cisimler üzerine, çünkü ya renkli ya da saydam ya da ışıklıdırlar ve son olarak insan üzerine, çünkü tüm bunların gözlemcisi odur. Tüm bu şeyleri biraz gölgede bırakma ve onlar üzerine görüşlerimi bilginler tarafından kabul edilen görüşleri benimsemek ya da çürütmek zorunda kalmaksızın özgürce anlatabilme amacıyla bütün bu evreni onların tartışmalarına bırakmaya ve yalnızca eğer Tanrı şimdi imgesel bir uzayda bir yerlerde yeni bir evren oluşturmak için yeterli özdeği yaratmış olsaydı ve eğer bu özdeğin çeşitli bölümlerini çeşitli yollarda ve hiçbir düzen olmaksızın ozanların ancak imgelemeyi başarabildikleri karışık bir kaosu doğacağı bir biçimde devindirmiş ve işini yalnızca doğaya olağan yolda ona yeni verip onu saptadığı yasalara göre davranmaya bırakarak tamamlamış olsaydı, yeni bir evrende olacak olanlar üzerine konuşmaya karar verdim. Böylece ilk olarak bu özdeği betimledim ve onu öyle bir yolda göstermeye çalıştım ki bana dünyada yukarıda Tanrı ve ruh üzerine söylenmiş olanlar dışında hiçbir şey ondan daha açık ya da anlaşılır olamazmış gibi göründü. Çünkü onda okullarda tartışılan o biçimlerden ya da niteliklerden hiçbirinin olmadığını ve dahası genel olarak bilgisi ruhlarımızı onu bilmiyor görünmenin bile olanaksız olacağı denli doğal olmayan hiçbir şeyin bulunmadığını kesinlikle varsaymaya dek gittim. Bundan başka doğanın yasalarının neler olduklarını gösterdim ve nedenlerimi Tanrı'nın sonsuz eksiksizliklerinden başka hiçbir ilke üzerine dayandırmaksızın herhangi bir biçimde kuşku duyulabilecek olanların tümünü tanıtlamaya ve bunların Tanrı başka evrenler yaratmış olsa bile içinde bu yasalara uyulmayabilecek hiçbirinin olmayacağı bir doğada olduklarını göstermeye çalıştım. Bundan sonra bu kaosu oluşturan özdeğin en büyük bölümünün nasıl kendini bu yasalarla uyum içinde bizim göklerimize benzer kılacak bir yolda dağıtması ve düzenlemesi gerektiğini ve bu arada nasıl parçalarından bir bölümünün bir dünya, bir bölümünün gezegenler ve kuyruklu yıldızlar ve bir başka bölümünün ise bir güneş ve durağan yıldızlar oluşturması gerektiğini gösterdim. Ve ışık konusuna geniş bir biçimde ele alarak burada güneş ve yıldızlarda bulunacak olan ışığın doğasını, bunlardan bir kapıda göklerin ölçüsüz uzayını nasıl geçtiğini ve gezegenlerden ve kuyruklu yıldızlardan nasıl yeryüzüne nasıl yansıtıldığını uzunlamasını açıkladım. Bunları ayrıca bu göklerin ve yıldızların tözleri, durumları, devimleri ve tüm değişik nitelikleri ile ilgili birçok şeyi de ekledim. Öyle ki bizim evrenimiz göklerinde ve yıldızlarında betimlediğim evrende bütünüyle aynı görünmek zorunda olmayan ya da en azından aynı görünmeyebilen hiçbir şeyin olmadığını açığa sermek için gerekeni söylediğimi düşündüm. Buradan daha özel olarak yeryüzü üzerine konuşmaya geçerken kesinlikle Tanrı'nın yeryüzünü oluşturan özdeye hiçbir ağırlık vermediğini varsaymış olmama karşın parçalarının tümünün nasıl bir teviye tam olarak yeryüzünün özeyine doğru çabaladıklarını ve yüzeyinde su ve hava olduğu için nasıl göklerin ve yıldızların ve özellikle ayın konumunun tüm durumlarda denizlerimizde gözlenebilene benzer bir akış ve yeniden akışa ve bunun yanı sıra hem suyun hem de havanın dönencelerde de gözlenebildiği gibi doğudan batıya belli bir devimine neden olması gerektiğini gösterdim. Ayrıca dağların, denizlerin, pınarların ve ırmakların onda nasıl doğallıkla oluşturulabildiklerini, nasıl metallerin madenlerde toplandıklarını ve bitkilerin kırlarda büyüdüklerini ve genel olarak karışık ya da bileşik denilen tüm cisimlerin nasıl doğabileceklerini gösterdim. Ve yıldızların dışında ışık kaynağı olarak bildiğim tek şey ateş olduğu için başka şeyler arasında onun doğası ile ilgili her şeyi nasıl oluştuğunu, nasıl beslendiğini, nasıl kimi zaman ışık olmaksızın yalnızca ısı ve kimi zaman ısı olmaksızın yalnızca ışık olduğunu inceledim. Ayrıca değişik renklerin değişik cisimlere ve birçok nitelik türü üzerinde nasıl verilebildiğini, bunlardan kimilerinin nasıl sıvılaştırıldığını ve başkalarının katılaştırıldığını, nasıl hemen hemen tümünün onun aracılığıyla tüketildiğini ya da kül ve duman çevrildiğini ve son olarak nasıl bu küllerden yalnızca eylemin yeğenliği yoluyla camı oluşturduğunu da gösterdim. Küllerin cama bu dönüşümü bana doğadaki tüm süreçler denli harika göründüğü için onu betimlemekten özel bir haz duydum. Gene de tüm bunlardan bu evrenin sunduğum yolda yaratılmış olduğunu çıkarsamayı istemedim. Çünkü Tanrı'nın onu başlangıçta daha sonra olacak olduğu gibi yaratmış olması çok daha olasıdır. Ama açıktır ki ve Tanrı bilimciler tarafından yaygın bir görüş olarak benimsendiği gibi Tanrı'nın şimdi onu saklayan etkinliği, onu yaratan etkinliği ile bütünüyle aynıdır. Buna göre eğer başlangıçta bu evrene kaos biçiminden başka hiçbir biçim vermemiş olsa da doğa yasalarının bir kez saptanmış oldukları ve Tanrı'nın onlara alıştığı yolda işlemeleri için yardımını verdiği varsayıldığında yaratılış tanrısına haksızlık yapmaksızın ancak bu yolla tüm arı özdeksel şeylerin zamanın geçişiyle onları şimdi gördüğümüz gibi olmuş olabileceklerini kabul ederiz. Ve dualarını anlamak, onları böyle adım adım ortaya çıkarken gördüğümüzde tümünü de başlangıçta tamamlamış olarak gördüğümüzde olduğundan çok daha kolaydır. Dirimsiz cisimlerin ve bitkilerin betimlenmesinden hayvanların ve özellikle insanların betimlenmesine geçtim. Ama henüz onlardan geri kalanı ile aynı biçimde söz etmek için eşdeğişle etkileri nedenlerden türeterek ve doğanın onları hangi tohumlardan hangi yolda üretmesi gerektiğini göstererek söz etmek için yeterli bir bilgim olmadığından Tanrı'nın insan bedenini üyelerinin dışsal betisinden olduğu gibi örgelerinin içsel düzenlenişinde de betimlediğimin dışında başka hiçbir özdeyi kullanmaksızın ve her şeyden önce ona ussal bir ruh ya da bitkisel ya da duyusal bir ruh olarak hizmet edebilecek olanın dışında herhangi bir şey vermeksizin bütünüyle bizlerden birinin bedeni gibi oluşturmuş olduğunu varsaymakla yetindim. Ama yalnızca yüreğinde bu ışıksız ateşlerden birini tutuşturmuştur ki onu daha önce açıklamıştım. Ve onunla yalnızca kurumadan önce kapatılmış samanı ısıtan ve meyvedeyken mayalanmaya bırakılmış yeni şarabı köpüklü yapan bir şeyi anlıyorum. Çünkü bunlarla uyum içinde bu bedende var olabilecek işlevleri yokladığımda tam olarak bizde bir düşünme gücü taşımamız söz konusu olmaksızın ve dolayısıyla ruhumuzun başka bir deyişle bedenden ayrı olan ve biraz önce doğasının düşünmek olduğunu söylemiş olan bu parçamızın ona hiçbir katkısı olmaksızın var olabilecek olan işlevlerinin ustan yoksun hayvanların bizi arındırdıklarının söylenmesine yol açan işlevlerle özdeş işlevlerin tümünü buldum. Ama bu işlevlerde düşünce üzerine bağımlı olan ve bu yüzden insanlar olarak yalnızca bizim özelliklerimiz arasına düşen herhangi birini bulamadım. Buna karşı daha sonra Tanrı'nın ussal bir ruh yarattığını ve onu betimlediğim tikel yolda bu beden ile birleştirdiğini varsaydığım zaman onların tümünü buldum. Ama orada bu sorunu nasıl ele aldığımı gösterebilmek için burada yüreğin ve atar damarlarının devinim açıklamasını ortaya koymak istiyorum ki hayvanlarda gözlenen ilk ve en genel devim olarak bize tüm geri kalanı üzerinde ne düşünmemiz gerektiğini kolayca yargılamanın aracı sağlayacaktır. Ve bu konuda söyleyeceklerimin anlaşılmasının daha az güç olması için anatomide bilgili olmayanların bunları okumadan önce ciğerleriyle solunum yapan büyük bir hayvanın yüreğini gözlerinin önünde kestirme zahmetine girmelerini ve içerisindeki iki odacığı ya da boşluğu görmelerini isterim. Çünkü tüm bu bakımlardan bir insan yüreğine yeterince benzerdir. İlk olarak kendisine çok büyük iki borunun karşılık düştüğü sağ yanda ana toplar damar vardır ki kanın birincil alıcısı ve deyim yerinde ise bedenin tüm öteki damarlarını dalları gibi alan bir ağaç gövdesidir. Ve bir atıcı toplar damar vardır ki gerçekte kökenini yürekten alır ve ondan çıktıktan sonra kendilerini tüm akciğerler boyunca dağıtan birçok dala bölünen bir atar damardan başka bir şey olmadığı için kötü bir adlandırmadır. Sonra ikinci olarak son yandaki boşluk vardır ki yine ona da önceki denli ya da giderek ondan da geniş iki boru karşılık düşer. Toplayıcı atar damar ki bu da kötü bir adlandırmadır. Çünkü orada birçok dala bölündüğü akciğerlerden gelen ve atıcı toplar damarların dalları ile ve soluk borusu denilen ve solduğumuz havayı geçit veren borunun dalları ile iç içe geçen bir toplar damardan başka bir şey değildir. Ve yürekten çıkarak dallarını beden boyunca gönderen büyük atar damar. Ayrıca bu iki boşlukta bulunan dört girişi açan ve kapatan kapılar gibi olan 11 küçük zarın da dikkatle gösterilmesini isterim. Bunlardan üçü ana toplar damarın girişindedir. Ve orada öyle bir yolda düzenlenmişlerdir ki onun kapsadığı kanın yüreğin sağ boşluğuna akması hiçbir biçimde önlenemez. Ve gene de dışarı çıkmasını tam olarak önleyebilirler. Üçü atıcı toplar damarın girişinde bulunur ve bütünüyle ayrı bir yolda düzenlenmiş olarak boşluktaki kanın akciğerlere geçmesine kolayca izin verirler. Ama şimdiden akciğerlerde bulunan kanın bu boşluğa geri dönmesine vermezler. Ayrıca ikisi toplayıcı atar damarın girişinde bulunur ve akciğerlerdeki kanın yüreğin sol boşluğuna doğru akmasına izin verir ama geri dönüşüne vermezler. Ve üçü büyük atar damarın girişinde bulunur ve kanın yürekten akmasına izin verir ama geri dönüşünü önlerler. O zaman toplayıcı atar damarların açılışının içinde bulunduğu durumdan ötürü oval olmakla iki zarla uygun bir biçimde kapatılabilmesi ama ötekilerin yuvarlak oldukları için üç zarla dahi iyi kapatılamamaları olgusu dışında bu zarların sayısı için başka herhangi bir neden aramanın hiç gereği yoktur. Dahası büyük atar damarların ve atıcı toplar damarların toplayıcı atar damarlardan ve ana toplar damarlardan çok daha sert ve sağlam yapılı olduklarına ve son ikisinin yüreğe girmeden önce genişlediklerine ve orada deyim yerinde ise yüreğin kulaçlarını denilen ve onun kendi dokusuna benzer bir dokudan oluşan iki cep oluşturduklarına ve her zaman yürekte bedenin herhangi bir başka bölümünden daha yüksek bir sıcaklık olduğuna ve son olarak bu sıcaklığın boşluklara giren her kan damlasının hemen genişlemesine ve şişmesine neden olduğuna dikkat edilmesini isterim. Tıpkı sıvıların çok sıcak bir kaba damla damla dökülmelerine izin verildiği zaman genellikle yaptıkları gibi. Bundan sonra yüreğin devinimini açıklama amacıyla söylemem gereken tek şey boşluklarının kan dolu olmadığı zaman zorunlu olarak ana toplar damardan sağ boşluğa ve toplayıcı atar damardan sol boşluğa bu iki bölmeyi her zaman dolu tutmaya yetecek denli kanın aktığı ve dolu oldukları için yüreğe doğru bakan ağızlarının kapanamayacaklarıdır. Ama her biri boşluklardan birini olmak üzere iki kan damlası böyle girer girmez onları bırakan açıklıkların çok geniş olması ve onları taşıyan damarların kanla dolu olması nedeniyle çok büyük olmaktan başka türlü olamayan bu damlalar orada bulundukları sıcaklıktan ötürü seyrelir ve şişerler. Bu yolla bütün yüreğin genişlemesine neden olarak yerlerini zorlarlar. Ve onları içeri akıtmış olan iki damarın girişlerindeki beş küçük kapakçığı kapatarak böylece yüreğe daha fazla kanın gelmesini önlerler. Ve giderek daha da seyrelip çıkışlarını sağlayacak olan öteki iki damarın girişlerindeki altı kapakçığı itip açarlar. Bu yolla atıcı toplar damarların ve büyük atar damarların tüm dallarının hemen hemen yürek ile aynı zamanda genişlemesine neden olurlar. Bu sonuncular hemen sonra tıpkı atar damarların yaptığı gibi büzülürler. Çünkü onlara girmiş olan kan soğumuştur ve altı küçük kapakçık yeniden kapanır. Ve ana toplar damarın ve toplayıcı atar damarın beş kapakçığı yeniden açılır ve tıpkı daha önce gördüğümüz gibi yüreğin ve atar damarların bir kez daha genişlemesine neden olan öteki kan damlalarına yol verirler. Ve sonra yüreğe giren kan kulakçıklık denilen bu iki kese içerisinden geçtiği için devimleri yüreğin devimine aykırıdır. ve o genişlerken onlar büzülürler. Geri kalanına gelince, matematiksel tanıtlamanın gücünü bilmeyen ve gerçek nedenleri salt olası nedenlerden ayırt etmeye alışmamış olanların, söylenmiş olanları yoklamaksızın yatsımaya kalkmamaları için onlara bildirmek istiyorum ki, tam şimdi açıkladığım bu devim, yalnızca örgenlerin yüreğe bakıldığında görülebilecek olan o durumlarından, parmaklarla duyumsanabilen sıcaklıktan ve kanın deney yoluyla öğrenebileceğimiz doğasından gelir. Tıpkı bir saatin deviminin, onun karşıt ağırlıklarının ve çarklarının gücünden, konumundan ve biçiminden gelmesi gibi. Ama eğer toplar damarlardaki kanın böyle sürekli olarak yüreğe akarken nasıl kendini tüketmediğini ve atar damarların yürekten geçen her şey onlara aktığı için nasıl olup da kanla dolup taşmadıklarını sorarsak, buna yanıt olarak belirtmem gereken şey yalnızca bir İngiliz hekim tarafından daha önce yazılmış olanlardır. Bu nedenledir ki bu konuda buzları kırmış olma onuruna onu yüklenmelidir ve yine atar damarların uçlarında birçok küçük borucuk olduğunu ve bunların yürekten aldıkları kanın toplar damarların küçük dallarına girerek oradan bir kez daha yüreğe geri döndüğünü ilk kez öğreten ve bu yolda kanın geçeceğinin tıpkı bir sürekli döngü gibi olduğunu gösteren de o olmuştur. Kolu toplar damarı açtıkları yerin yukarısında ortalama bir sıkılıkla bağlayarak kanın eğer böyle bir bağlama olmasaydı çıkacak olduğundan çok daha bol olarak çıkmasını sağlayan cerrahların her zamanki deneyleriyle bunu çok açık olarak tanıtlar. Buna karşı eğer kolu aşağıda el ve açılan yer arasında bağlayacak olurlarsa ya da eğer yukarıda çok sıkı bağlayacak olurlarsa bütünüyle aykırı bir sonuç görülecektir. Çünkü açıktır ki bağ ortalama sıkılıkta olduğu zaman daha şimdiden kolda olan kanın toplar damarlar yoluyla yüreğe geri dönüşünü önleyebilse de buna karşın atar damarlar yoluyla yeniden daha fazla kanın gelmesinin önüne geçemez. Çünkü bunlar toplar damarların altına yerleşmiştir ve daha güçlü olan duvarlarını sıkıştırmak daha az kolaydır. Ve yine yürekten gelen kan atar damarlar aracılığıyla ele geçmek için toplar damarlar yoluyla elden yüreğe geri dönmek için olduğundan daha büyük bir güçle çabalar. Ve bu kan toplar damarlardan birinde yapılan açılma yoluyla koldan kaçtığı için zorunlu olarak bağlamanın altında başka bir deyişle kolun uçlarına doğru belli bir geçit olmalıdır ki onun yoluyla atar damarlardan oraya gelebilsin. Bu hekim benzer olarak kanın izlediği yol konusunda söylediklerinin doğruluğunu toplar damarların yolları boyunca değişik yerlerde yerleşmiş ve kanın bedenin ortasından uçlara doğru geçmesine değil ama yalnızca uçlardan yüreğe geri dönüşe izin verecek bir yolda düzenlenmiş belli küçük zarların ya da kapakçıkların varoluşu yoluyla ve dahası bedendeki tüm kanın kesilmiş tek bir damar aracılığıyla ondan çok kısa bir zamanda çıkabileceğini gösteren deney yoluyla çok açık olarak tanıtlar.